Ayrım 6. 14. bölüm. Selin'i hiç üzmedim. Bora. Selin zaman zaman bir şeyleri kafasına takıp çok garip davranışlar sergiliyor. Ama kafasına taktıkları nedir, bunu anlamak çok güç. Son zamanlarda bir şey yaptığım da yok. Birkaç saatlik geçici maceraları anlaması da mümkün değil. Peki, onu böyle gergin yapan nedir? Çok iyi bir işi var. Kısa sürede yükseldi. Yönetici oldu. İş konusunda mutsuz olması mümkün değil. Benim işime arada bir tepki gösteriyor olabilir. Maçlar, akşam toplantıları, yolculuklar, televizyon programları. Belki bunlardan hoşlanmıyordur. Ama düşünüyorum da bunlara neden tepki göstersin ki kadın? İşimin ne kadar önemli olduğunu biliyor. Bu yaşta böyle bir yeri kapmış olmamın ne zor bir şey olduğunun farkında. Bizim meslekte nasıl kıran kırana bir rekabet olduğunun, her an her şeyin olabileceğinin bilincinde. Yaptıklarımın tümünün benim işimin bir parçası olduğunu anlıyor. O zaman ortalıkta onlarca kadın var benimle birlikte olmak için can atan. İstesem her gün bir tanesiyle birlikte olabilirim. Evlenelim desem hayır diyecek bir tane çıkmaz. Kuma bile gelirler vallahi. Senin ne istiyor peki? Bu kadar güzel bir hayat yaşarken. 22 yaşından beri onunla birlikteyim. Neredeyse 8 yıllık evliyiz. Bunca yıldır gençliğimden beri hayatımı tek bir kadınla geçirmem mümkün olamazdı. Kim yapabiliyor ki bir tek kadınla? Üstelik onca kadın etrafımda uçuşurken. Ama seni üzecek hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey. Buna eminim. Aynı kadınla bir ay süren bir ilişki bile yaşamadım. Her seferinde çok dikkat ettim. En ufak bir iz bırakmadım üzerimde. Hiçbir akşamı dışarıda geçirmedim. O yüzden onun bu sinirli davranışlarını hak ettiğimi hiç sanmıyorum. Belki de bunları düşünmemem gerekir. Belki de kadınların aylık sinirlilik halleridir yaptıkları. Onun mutsuz olduğunu sanmıyorum. 15. bölüm. İkisini de seviyorum. Güler. Selin'i de Demet'i de çok seviyorum. Onların da beni bu kadar çok sevip her şeylerini sınırsızca güvenle açmalarından çok mutlu oluyorum. Hem bana yaşımın çok üstünde bir yaştaymışım gibi saygılı davranıyorlar, hem de yaşıtlarıymışım gibi samimiyet gösteriyorlar. Aslında onlardan çok yaşlı değilim. En azından anneleri olacak yaşta bile değilim. Ama onlar bazen beni değil anneleri, anneanneleri gibi görüyorlar. Bunun nedeni belki de gençlerle ilişki kurmadaki alışkanlıklarımdandır. Yıllardır yaptığım üniversite hocalığı sayesinde gençleri tanıdım. Onlarla ilişki kurmayı becerebildim. Daha da önemlisi onları anlamayı ve sevmeyi öğrendim. Bu yüzden Selin ile Demet beni böyle sevip güveniyorlar sanırım. İkisini de çok seviyorum dedim. Sahiden böyle. Bana sorsanız hangisini tercih edersin diye asla seçim yapamam. Hangisini daha çok beğeniyorsun? Böyle bir soruya da asla yanıt veremem. İkisini de hem çok sevdiğim hem de eleştirdiğim yanları var. Aslında tuhaf ama birbirlerine benziyorlar. Fizik olarak pek benzemeseler de kişilik olarak benziyorlar sanki. Güzel ve bakımlı kızlar. Demet sanki biraz daha bakımlı, biraz daha süslü. Bu da mesleği yüzünden olsa gerek. Selin iş yaşamında biraz rüküş gibi. Uzun etekler, uzun ceketler, beyaz ya da mavi gömlekler, klasik model topuklu ayakkabılar giyiyor. Büyümüş de küçülmüş gibi. Hiç anlamıyorum bunu. Bankacı kadınların ille de anneanne gibi mi giyinmeleri gerekiyor? Onları böyle üniforma gibi giyinmeye kim zorluyor? Aralarında gizli bir anlaşma mı var? Hepsi aynı tarzda giyiniyor. Bir kez alışverişe çıkmıştık birlikte. İş kıyafeti alacağım diyordu. Ben de ona yaşına uygun, şık ama daha spor giysiler gösteriyordum. Gülüyordu zarifçe. Olmaz bunlar, iş kıyafeti alacağım diyordu. İş giysilerini neden beğenmediğimi bir türlü anlamayarak. O gün de pahalı ama yaşından çok büyük gösteren bir döpiyes almıştı kendine. Oysa tatil günlerinde bambaşka bir kız gibi. Geçiriyor ayağını spor ayakkabılarını, çok şık eşofmanlar ya da bluzin giyiyor. Üzerine de düz bir gömlek ya da tişört. Saçlarını arkadan bağlıyor. O zaman 20 yaşında gibi gösteriyor. Çok sevimli oluyor. Çok dürüst, net tavırlı bir kız. İlkeli. Annesine çok benziyor. Alışverişe çıktığımız gün annesinin yönettiği büyük mağazaya da gitmiştik. Annesi bize bir bardak su ikram etmiş, oturun bile dememişti. Belli ki o da ilkelerine bağlı, hatta biraz katı ve sert bir yöneticiydi. Mağazadan çıktıktan sonra Selin, annesinin bu soğuk tavrından rahatsız olduğumu düşünerek, "İş yerinde böyledir. Çok katı kuralları vardır. Ama evde görsen, hala onun bebeği gibiyimdir. Kucağından inmem," demişti. Ama esas kucağından inmediği kişinin babası olduğunu biliyordum. Evde kuralları anne, şefkati baba temsil ediyordu. Selin'in de bu durumdan hiç şikayeti yoktu. Demet biraz daha süslü. O, sivri burunlu, ince uzun topuklu terliklerle alışverişe bile çıkabilir. Modaya körü körüne uymasa da modanın dışında giyinmekten hoşlanmıyor. Makyaj yapmadan dışarı çıktığı sayılacak kadar az. Ekranda giymek zorunda kaldığı ceket ve gömleklerden hiç hoşlanmıyor. Ama nedense onun ceket ve gömleği Selen'inkilerden daha spor, daha modern duruyor üzerinde. Belki onu bu giysilerle yalnızca ekranda gördüğüm için bana öyle geliyor. Özel hayatında etraftaki gençlerden pek farklı giyinmiyor. Modaya uygun etekler, pantolonlar, minicik bluzlar. Demet öyle kaba saba botların, eşofmanların kadını değil. Pek abartmasa da daha kadınsı şeyleri seviyor. En büyük özelliği de ekranların en güzel esmer haber spikeri oluşu. En güzel esmer haber spikeri olduğunu ona söylediğimde, "Zaten birkaç tane esmer var," diyerek muzipçe gülmüştü. Ben de kırdığım potu düzeltmek için ona samimi olduğumu inandırmaya çalışarak, "İnan bana, sarışınlar içinde de çok güzelsin," demiştim. Demet de annesine çok bağlı. Doğruyu söylemek gerekirse, Selin'in annesine olan bağlılığından daha gerçek bir bağlılık bu. Neredeyse, "Bugün neyi yiyeyim anne?" demek için bile ona telefon ediyor. Londra'ya gittiğinde günde 3 kez annesini aramış. "Şimdi nereye gideyim?" diye. Annesi de bunu hiç yadırgamayıp ciddi ciddi sorularını yanıtlıyor. Annesi devlet memuru bir tiyatro oyuncusu. Çok da başarılı bir oyuncu. Ama asla ön plana çıkıp popüler olmak gibi bir isteği yok. Geçen yıl bir dizideki başrol oyuncusunun annesi rolünü aldığında bile ortalıkta görünmek istememiş, dizinin kokteyllerine dahi katılmamıştı. Demet annesinin yıllardır birlikte olduğu ama asla aynı evde oturmadığı sevgilisini de kendine dert ortağı yapmış. Ona tüm sırlarını açıp akıl danışabiliyor. Babasına ise bugüne dek kendisiyle ilgili hiçbir şey anlatmamış. Annesi bir başkasına aşık olup kocasını terk edince o koca, yani Demet'in babası, hemen evlenmiş, barklanmış. 2 tane çocuğuyla kendine yeni bir yaşam kurmuş. Demet'in küçüklüğünde babası onu hafta sonlarında almaya bile üşenirmiş. Belki de bunu kendisini başka bir erkek için terk eden karısından intikam almak için yapmıştır. Ama zaten buluştuklarında hiç eğlenmezler. Hava buram buram sıkıntı kokarmış. Babası yeni eşinden, yeni çocuğu olduktan sonra uzun süre onu hiç aramamış. Demet de bunu pek dert etmemiş. Annesiyle Oktay abisinin varlığı, sıcacık dostluğu, ilgisi babasını pek aratmamış ona. Arada bir gittiği o evde kasvet basıyor, her gittiğinde bir bahane bulup çabucak o ortamdan uzaklaşıyormuş. O çocuklar, yani kardeşleri bile kendisine kardeş gibi gelmiyor şimdi. Dürüst, açık sözlü, şeffaf, ilkeli bir kız o. Selin gibi. İkisinin de mutlu olmasını kendi kızlarımmış gibi istiyorum. Mutluluktan uçmadıklarını görüyor, üzülüyorum. Ben bile bazen, "Her şeye sahipler, neden mutlu olamıyorlar?" diyecek kadar sıradanlaşıyorum. Mutluluk sanki karar verilerek oluşan bir şey. 16. bölüm. Adamın adı neydi? Demet, Sinan, Bora. Demet ile Sinan hiç aksatmadan buluştukları cumartesi günü de birbirlerini aramadılar. Ama pazar günü Sinan dayanamayarak Demet'e "Bugün ne yapıyorsun?" diye kuru bir telefon mesajı çekti. Hem dayanamamıştı hem de Demet'in ne kadar inatçı olduğunu biliyordu. Üstelik suçlu olan da Sinan'dı. Evet, suçluydu. Sonunda pes edip "Kadın kucağıma oturursa yatarım." demenin ne alemi vardı? "Asla yatmam." diyeceksin. Sonuna kadar direneceksin. Soru ne kadar saçma olursa olsun, biraz akıllı bir erkek kadının beklediği cevabı verir. Onların ne tür bir cevap istediğini bilmek için pek akıllı olmaya gerek yoktur. "Yatmam. Bu konu bitti. Bu kadar. Hayatımda sen varken kadın silah bile dayasa yine de yatmam. Olmaz, olamaz." Kadın istediği cevabı almak için ısrar eder, cevabı alınca da susar. Hiçbir şey olmamış gibi kaldığı yerden devam edebilir. Bunu hala öğrenememesine, kışkırtmalarına kapılmasına, onun duymak istemediği yanıtı vermesine kızıyordu. Kesin bir tavır almalı, başından itibaren net konuşmalıydı. Bunu yapamamıştı. O zaman suçluydu. Madem suçluydu, kendini aldatılmış bir kadın gibi hisseden Demet de gururunu ayaklar altına alıp onu arayamazdı. Aldatmaya yeltenmiş, suçlu bir erkek olarak o aramalıydı. Düşünmeye pek alışık olmadığından aslında fark edemediği bir şey daha vardı. Sinan'a kendini suçlu hissettiren asıl neden geçen akşam gittiği barda yaşadıklarıydı. Bir bilinçaltı suçluluğuydu bu. Gece yarısından sonra tıklım tıklım olan barda yanındaki kızla kalabalıktan ötürü biraz fazla samimi olmuşlardı. Sinan bu samimiyeti yaratmak için hiçbir şey yapmamıştı. Ama kız dans ederken ona dokunup duruyordu. Hatta birkaç kez eli Sinan'ın poposuna değmişti. Kız bunu bilerek mi yapıyordu, yanlışlıkla mı, bunu anlayabilmesi mümkün değildi. Gerçi erkek arkadaşlarından elle taciz eden kızların bile çok olduğunu duyuyordu. Ama bu hiç başına gelmemişti. Kız yanlışlıkla da dokunuyor olabilirdi. Sonra kız Sinan'ın önüne geçmiş, hiçbir şey söylemeden ellerinden tutup onunla dans etmeye başlamıştı. Ortalık çok kalabalık, çok gürültülüydü. Dip dibe durduklarından zaten dans etmek imkanı yoktu. Sinan da omuzlarını hareket ettirerek dans ediyormuş gibi sallanmıştı durduğu yerde. Ama şu durumu Demet görse, kızın varlığından çok, Sinan'ın dansa katılmasından çok sinirlenirdi. Demet Sinan'ın bu konudaki kütüklüğünü kabul etmişti. Aksi bir davranış gördüğünde haklı olarak küplere binerdi. Kız elindeki telefonu Sinan'a doğru sallayarak "Numaranı ver." der gibi bir işaret yapmıştı. "Sen söyle," demişti Sinan da. Kız hiç itiraz etmemiş, dudaklarını Sinan'ın kulağına yapıştırarak numarasını söylemişti. Öyle bağırıyordu ki Sinan "Sağır oldum herhalde," diye düşünmüş, kıza sinir olmuş ama ayıp olmasın diye cebinden telefonunu çıkartıp numarayı yazmıştı. Kız yine Sinan'ın ellerinden tutup dansa başlamış, "Ara şimdi beni," diye bağırmıştı. Aramamıştı Sinan. "Sonra," diye bir işaret yapmıştı. Küçücük güzel bir kızdı. Uzun sarı saçlı, orta boylu, incecik vücutluydu. Bu kız boş bir evde kucağına oturup onu öpüp okşamaya başlasa belki bir şeyler yapardı. Ama bu gürültülü, sıcak atmosferde hiçbir şey ona hoş gelmiyordu. Hem kızlar artık kudurmuş gibiydiler ve Sinan'a göre bütün cazibelerini yitirmişlerdi. Her şey bu kadar kolay olunca, çaba göstermenin gereği kalmayınca, çaba da gösteremiyordu işte insan. Acaba yarım yıl kadar önce doğan insanların arasında kızların sayısı daha mı fazlaydı? Ne kadar çoklardı böyle? "Evdeyim," diye kuru bir mesajla yanıtladı onu Demet. "Geleyim mi?" diye yazdı Sinan. "Gel," dedi Demet. Sinan kapıyı çaldı, bekledi. Araları bozuk olduğu için anahtar kullanmak kabalık olur diye düşünüyordu. Demet kapıyı açtığında hala kırgınmış gibi buruk bir gülümseme vardı yüzünde. Sinan ona "Ne kaçık şeysin sen," diyecekken hemen vazgeçti. Çünkü o tartışmayı bir kez daha hatırlatmak istemiyordu. Hatırlattığı an aynı şeylerin tekrarlanacağından emindi. Sarıldılar birbirlerine. "Özlemişim," dedi Sinan. "Ben de," demedi Demet. Aldatılmış kadınların henüz affedememiş gerginliği vardı üzerinde. Televizyonun karşısındaki kanepeye uzandı Sinan. Demet'i yanına çekti Birbirlerine sarıldılar. Kırgın çiftler gibi hafifçe öpüştüler. Bir süre sonra orada uykuya daldılar. Demet heyecanla uyandı. Bir an haber saatini kaçırdığını sandı. Sinan'ın kolunu iterek fırladı kanepeden. Sinan da uyanmıştı. "Geç mi kaldın?" dedi heyecanla. Demet koşarak yatak odasına gitti. Bluzinin üzerine gömlek ve ceketini geçirdi. Saçlarını şöyle bir topladı. Sinan'a, "Kalacak mısın, gidecek misin?" dedi kapıdan çıkarken. "Beklerim seni," dedi o da. Demet evden çıktı. Otomobilin aynasına baktı. Yüzü uykudan şişmiş gibiydi. Kaşının üzerinde kocaman kırmızı bir sivilce çıkmıştı. Çirkin görünüyordu. "Keşke bir şeyler sürseydim," diye düşündü. Televizyon binasından girer girmez makyaj odasına geçti. Bir an önce şu çirkin yüzden kurtulmak istiyordu. Hızla saçı ve makyajı yapıldı. Haberleri okudu. Hızla makyaj odasına geri döndü. Hızla yüzündeki makyajı çıkarmaya koyuldu. Bu kadar ağır bir makyajla dolaşmanın insanı zamanından önce kırıştırdığını keşfettiğinden beri hemen temizliyordu yüzündekileri. Kaşının üzerindeki kırmızı sivilce ortaya çıktı. Gözünü silmeye başladı. Tam tek gözünü tamamen temizlemişti ki kapı vuruldu. İçeri yüzü tanıdık gelen bir adam girdi. "Merhaba, ben Bora," dedi. "Merhaba, ben de Demet." Televizyon nedeniyle yüzleri tanınan insanlar tanışmasalar da tanışıyorlarmış gibi birbirlerine selam verirler. Onların merhabalaşması da böyle olmuştu. "Programa gireceğim de makyöz yok muydu acaba?" dedi Bora. "Sigara içmeye çıkmış olabilir ama malzemeler burada," dedi Demet. O sırada gözü aynaya takıldı. Bir tarafı makyajlı, öteki tarafı makyajsız yüzü ve kaşının üzerindeki kocaman kırmızılıkla çok tuhaf olduğunu gördü. Bir an hemen makyajsız tarafını boyamaya yeltendiyse de bunun çok anlamsız olacağını düşündü. Aceleyle öteki tarafı silmeye başladı. Bora ne yapacağını pek anlamamıştı. Öylece makyaj malzemelerine bakıyordu. Küçük sünger parçasını eline aldı, baktı, yerine bıraktı. "Neyse, bugün de böyle, makyajsız katılayım," dedi. Hafif utangaç hali Demet'in hoşuna gitmişti. "Sakın yapmayın. Herkesin yüzü makyajlıyken sizinki çok kötü durur aralarında," dedi. "Peki ne yapabilirim? Birazdan canlı yayına gireceğiz," dedi Bora da. Demet yerinden kalktı. Her zaman, her yerde, herkes onu beğensin isterdi. Ama şu anda o kadar kötü görünüyordu ki, Bora'nın onu beğenip beğenmemesi umurunda bile değildi. "Oturun, ben bir şeyler sürüvereyim yüzünüze," dedi. Fondötenli süngeri Bora'nın yüzüne sürmeye başladı. Gözünün altına bolca gelen fondöteni parmak ucuyla şöyle bir aldı. Adam çok güzel kokuyordu. İyice eğildi, derin bir nefes aldı. Sonra adamın bunu anlayacağını düşünerek biraz geri çekti yüzünü. Bora gözlerini kısmış gülümseyerek ona bakıyordu. "Ne güzel kokuyorsunuz," dedi Demet'e. "Siz de," dedi Demet. "Gözleriniz de çok güzel. Ekranda göründüğünüzden çok daha farklısınız," dedi Bora. Demet aynaya baktı. Bir gözündeki makyaj hala duruyordu. "Sol gözümü kastediyorsunuz sanırım," dedi. "Yok, öteki," dedi Bora. Fondöten Bora'nın yüzüne sürülmüş, hatta biraz çene altına bile kaydırılmıştı sünger. "Yakanıza sürülmesin," diyordu Demet ve üçgüdüsel bir hareketle işaret parmağını yakadan hafifçe içeri sokuyordu. "Sürülsün, zarar yok," dedi Bora. Bir içgüdüsel hareket daha yaptı Demet ve Bora'nın ellerine baktı, yüzük var mı diye. Sol elini tam göremedi. Adamın bunu anladığını sanarak konuşmaya başladı. "Nasıl farklıyım ekrandakinden? Bunu herkes söylüyor." "Bildiğinize eminim, çok daha tatlısınız. Ekranda biraz soğuk görünüyorsunuz." Bora'nın makyajı bitmişti. Demet elinde sünger öylece duruyordu adamın yüzüne eğilmiş olarak. "Normal hayatta da soğuk biriyimdir ben," dedi. "Hiç sanmıyorum," diye cevap verdi Bora. "Kirpiklerinize maskara süreyim mi?" dedi Demet. "Yo, artık o kadar da değil," diyerek elini tuttu Bora Demet'in. Kapı açıldı. Spor programının sunucusu girdi. "Oo, bravo, sen mi yaptın makyajı?" dedi. Sanki çok kötü bir anda öpüşüyorken, sevişiyorken yakalanmış gibi ne yapacaklarını şaşırdılar ikisi de. Utangaçça göz göze geldiler. "Hadi Bora, 10 dakikamız kaldı. Teşekkürler Demet," dedi sunucu. Teşekkür ederim Demet Hanım, dedi Bora. Çıktılar odadan. Telaşla içeri giren Makgöz'e, nerede kaldın? Adamı palyaçoya çevirdim. Neydi adı? Spor programına katılan şu adam, dedi Demet. Bilmem ki, hangisini soruyorsunuz? Her program farklı insanlar katılıyor, dedi Makgöz'de. Ayrım sonu. Sayfa 59.